Ayrım 6.
Ömrünün yarısı boyunca askerlik yapan insanların içinde bulunduğu güvensizliği düşündü. Homurdanarak başını yana çevirdi. Belki her işi gibi bu da kazançlı olur diye mırıldandı. Kurtulunca bunun karşılığını bana öder. Hep çıkarını düşünüyordu. İçinde gene bir umut belirmişti. Rarus için Lucilia'dan ayrılmak zor oldu. Lucilia onu Roma'da gördüğünden bu yana ikisi baş başa kalamamışlardı. Bugünlerde aralıksız olarak ondan ayrı kalmasının nedenlerini ne nişanlısı ne de babası söylüyordu. Bunu ancak şimdi öğrenmişti. Genç eşi Sezar'ın yanında çalışıyordu. Dünyanın egemen kişisinin güvendiği tek insandı. Rarus çeyrek saat için Lucilia ile Bakırcılar Sokağı'ndaki bir meyhaneye gidemez miydi? Sezar çeyrek saat yalnız kalamaz mıydı? Rarus Lucilia'yı Bakırcılar Sokağı'na götürdü ama meyhaneye girmediler. Rarus gene soruşturulduğunu fark etti. İki karanlık kişi sabahtan beri nereye gitse peşinden geliyordu. Bu yüzden iki sevgili hanın önünde birbirlerinden ayrıldılar. Lucilia annesinin yanına döndü. Genç eşinin Büyük Sezar'a ne kadar yakın olduğunu sevinçle anlattı. Genç adam ne kadar çabaladıysa kendisini izleyenlerin elinden kurtulamadı. Rarus güçlüklerin yakınına düşmenin ne demek olduğunu gece yarısı kalmadan anlayacaktı. Gece saat 11'e doğru Rarus gene Forum Meydanı'ndaki sarayda bulunuyordu. Saray nöbetçiliği bir zenci alayına verilmişti. Askerlerin çoğu sarhoştu. Kitaplığın arkasındaki küçük odada bir gün önce İspanyol bankerin Sezar'a yolladığı dosyayı telaşla arıyordu. Sezar dosyayı okumamıştı. Suikastçıların adları bu dosyadaydı. Herkesin adını orada buldu. Brutus, Cassius, Roma'nın bütün gençleri oradaydı. Sezar bunların çoğunu dost biliyordu. Bu dosyayı muhakkak okumalıydı. Terentius Skipper'ın öküz arabasına binmeye onu razı edecekti. Rarus dosyayı aldı, dışarı çıktı. Koridorlar yarı karanlıktı. Sarayın öte kanadından sarhoşların söylediği türkülerin sesi geliyordu. Kabul salonunun kapısında iri yarı iki zenci nöbetçi vardı. Nöbetçiler Rarus'u içeri bırakmak istemediler. Onun sözlerini anlamadılar. Rarus başka bir yerden saraya girmek istedi. Saray büyüktü ama orada da zenci nöbetçiler vardı, giremedi. Pencereleri tırmanarak çıktığı koridorlardan ve teraslardan geçmeyi denedi. Gene olmadı. Her taraf sımsıkı kapalıydı. Yorgun bir halde odasına dönüyordu. Koridorun öteki ucunda duran bir adamı tanır gibi oldu. Onu soruşturan kişilerden biriydi bu. Büyük bir korkuyla odasına koştu. Kapıyı sımsıkı kapadı, ışığı yakmadı. Pencereden avluya baktı. İkinci soruşturmacı penceresinin altında duruyordu. Soğuk terler dökmeye başladı. Karanlık odada uzun süre oturdu. Etrafı dinledi. Bir ara kapı vuruldu. Rarus kapıyı açmadı. Bu yüzden kapının önünde biraz bekledikten sonra uzaklaşan adamı göremedi. Bu adam Sezar'dı. Terentius Skipper'ın öküz arabası gece yarısından sonra güney kapısının önünde bekliyordu. İhtiyar asker karısına ve çocuklarına arabayla yük götüreceğini söylemiş, başka bir şey açmamıştı. Gideceği yer Roma'dan birkaç günlük yoldu. Lucilia ile annesi Rarus'a gitmeliydiler. Rarus onlara bakacaktı. O gece öküz arabasına binecek kişi güney kapısına gelmedi. Sekreterinin gece sarayda öldürüldüğünü 15 Mart sabahı diktatöre bildirdiler. Suikastçilerin adlarını taşıyan listede kaybolmuştu. Sezar listede adları bulunan kişilere o gün öğleden önce senatoda rastlayacak ve onların kılıç darbeleri altında can verecekti. İhtiyar bir askerin, perişan bir ortakçının sürdüğü öküz arabası şehrin kenarındaki hana doğru yol alıyordu. Küçük bir aile handa arabayı bekliyordu. Büyük Sezar'ın bu aileye 300 sesters borcu vardı. Lakio Tatlı Asker. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Güney Fransa'nın küçük liman şehri Lakiotat'ta bulunuyorduk. Şehirde panayır kurulmuştu. Bir geminin denize indiriliş töreni yapılıyordu. Geniş bir meydanda Fransız ordusundan bir askerin bronz bir heykeli vardı. Heykelin çevresinde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Biraz yaklaşınca bunun heykel değil, canlı bir asker olduğunu gördük. Asker toprak rengi paltosunun içinde kıpırdamadan duruyordu. Başında bir çelik miğfer vardı. Omuzuna bir mavzer asmıştı. Yakıcı haziran güneşinin altında taş bir kaide üstüne dikilmişti. Yüzü ve elleri bronz rengi boya ile boyanmıştı. Tek bir kasını bile oynatmıyor, göz kapaklarını bir kez olsun kıpırdatmıyordu. Ayaklarının ucunda kaidenin dibinde bir karton parçası vardı. Kartonun üstünde şu yazı bulunuyordu: Heykel insan, Home Statue. Ben, alaydan Er Charles Louis Francart, Verdun'da toprağa gömülmenin sonucu olarak hiç kıpırdamadan durmak ve çok uzun bir süre heykel gibi davranmak konusunda olağanüstü bir yetenek kazandım. Birçok profesörler benim bu becerimi inceledikten sonra anlaşılmayan bir hastalık olarak nitelediler. Lütfen işsiz bir aile babasına bağışta bulununuz. Levhanın yanında bulunan tabağa para attık, başımızı sallayıp yolumuza devam ettik. Binlerce yılın yıkılmayan askeri, tarihi yapan asker, İskender'in, Sezar'ın, Napolyon'un okul kitaplarında okuduğumuz bütün büyük zaferlerini gerçekleştiren asker, tepeden tırnağa dek silahlı olarak demek burada duruyor şimdi diye düşündük. İşte o asker bu. Kirpini kıpırdatamıyor. Kirus'un ok ve yay kullanan askeri, Kambises'in çöl kumlarının bir türlü kavrayamadığı tırpanlı araba sürücüsü, Sezar'ın lejyoneri, Cengiz Han'ın mızraklı süvarisi, 14. Louis'nin paralı askeri, Napolyon'un bombacısı işte bu. İnsan öldürmenin akla gelebilecek bütün aletleri onda prova edilmiş. Bu yüzden kendisini fark ettirmemek konusunda biraz önce belirttiğimiz ve pek öyle olağanüstü olmayan beceriyi kazanmış. Onu ölüme yolladıkları zaman kendisinin de dediği gibi taş gibi durur, duygusuz olur. Türlü çağların taş devrinin, bronz devrinin, demir devrinin mızrakları onu delik deşik ederse, Artaxerxes'in ve General Ludendorff'un savaş arabaları onu çiğnerse, Anibal'ın filleri ve Attila'nın atlıları onu ezerse, yüzlerce yılın durmadan gelişen toplarından çıkan maden parçaları, mancınıklardan uçan taşlar onu parçalarsa, güvercin yumurtası kadar büyük, arı kadar küçük tüfek kurşunları onu delip geçerse, elbette yıkılmaz, ardı arası kesilmeden ama neden ve niçin olduğunu bilmeden türlü dillerin komutası altında böyle durur işte. Duvarcı yaptığı evde oturmadığı gibi fethettiği topraklar da onun olmadı. Savunduğu toprak da onun değildi. Kullandığı silahla giydiği üniforma bile onun olmadı. Ama uçaklardan yağan ölüm yağmuru, sulardan dökülen kaynak zift altında, mayınların ve kapanların üstünde, vebanın sarı salip gaz mermisinin, etten yapılmış kargı ve ok kılıfının, hedeflerin, tankların yürüdüğü çamurun, gaz fırınlarının ortasında, düşmanın karşısında, generallerin önünde o vardır. Milyonlarca el ona gömlek dokudu, zırh yaptı, çizme dikti. Binlerce cep onun sayesinde doldu. Dünyanın bütün dillerinde sonsuz haykırışlar onu söyledi. Hiçbir tanrı onu takdis etmedi. Onu alıkoyan sabrın müthiş miskinliği, onu kemiren duyarsızlığın iyileşmez hastalığı. Acaba diye düşündük, onun bu korkunç, bu müthiş, bu son derece bulaşıcı hastalığını doğuran bozukluk nasıl bir şeydir? Kendi kendimize sorduk, hiç iyileşmez mi bu hastalık? Okuyan bir işçinin soruları. Yedi kapılı tebih kim yaptı Mısır'da? Kitaplarda yalnız kralların adı var. Krallar mı sürükleyip getirdi kayaları? Birçok kez yakılıp yıkılan Babil'i kim yaptı o duvarları? Hangi evlerinde altın pırıl pırıl limanın yapıcıları oturdu? Nereye gitti Çin duvarının bittiği gece duvarcılar? Büyük Roma zafer kemerleriyle doludur. Kimleri yendi Sezarlar? Çok insan ağırlanan Bizans'ta yalnız saraylar mı vardı halk için? Efsanelerdeki Atlantis'te bile denizin yuttuğu gece boğulanlar kölelerini çağırıyordu. Genç İskender fethetti Hindistan'ı. tek başına mı? Sezar yendi Gallileri. Yanında bir aşçı olsun yok muydu? İspanyalı Filip ağladı. Filosu battığı zaman. Yalnız o mu ağladı? 7 yıl savaşında 2. Friedrich galipti. Yalnız o mu? Zafer yemeğini kim pişirdi? 10 yılda bir büyük adam masrafları kim ödedi? Anlatacak şey çok. Soracak şey çok. Yaralı Sokrates. Ebe'nin oğlu Sokrates konuşmalarında güzel, hoş ve güçlü şakalar yaparak dostlarına iyi düşünceler kazandırır, onları çocukları gibi beslerdi. Başka öğreticiler gibi onları bozuk şeylerle aldatmazdı. Bütün Yunanlıların en akıllı kişisi, en yüreklilerinden biriydi. Yurttaşlarına yaptığı hizmetlerin sonunda hükümetin ona uzattığı baldıran zehirini ne kadar korkusuzca ve çekinmeden içtiğini Eflatun'un yazılarında okurken yiğitliğiyle ün salmasının yerinde olduğunu görürüz. Onu sevenlerin bazıları Sokrates'in savaş meydanlarında gösterdiği yiğitliği de belirtmenin gerekli olduğunu düşünmüşlerdir. Gerçekten Sokrates Delion Savaşı'na katılmıştı. Kunduracı olarak gördüğü itibar, filozof olarak sağladığı kazanç bakımından ince ve pahalı silahlara değer görülmediği için hafif piyade birliklerinde savaşmıştı. Buna rağmen olağanüstü yiğitlik gösterdiği kolayca anlaşılır. Sokrates, savaşın yapılacağı günün sabahı bu kanlı iş için elinden geldiği kadar hazırlanmıştı. Askerlerin kanısına göre yüreklilik sağladığı için soğan çiğnemişti. Birçok konularda şüpheci bir insan olması, çeşitli şeylere kolayca inanmasını sağlıyordu. Desteksiz fikir yürütmeye karşıydı. Pratik deneylerden yanaydı. Bu yüzden tanrılara inanmıyordu ama soğana inancı tamdı. Soğanın etkisini tam olarak ya da hemen duymaması üzücüydü. Bu yüzden arka arkaya dizler halinde anızlı bir tepede mevzi almaya çalışan kılıççı savaşçılardan bir bölüğün içinde tırıs giderken korku içindeydi. Kenar mahallelerden gelen Atinalı gençler ardında ve önünde yürüyordu. Atina işliklerinde yapılan kalkanların onun gibi şişman insanlara küçük geldiğini söylüyorlardı. O da böyle düşünüyordu. Yalnız yanı başında gülünç denecek kadar daracık delikanlıların yarısını bile kaplamayan iri yarı insanlar da vardı. Büyük silah ustalarının bu küçük kalkanlardan sağladığı kazançlar konusunda önünde ve ardında giden kişilerle yaptığı konuşma mevzi al komutu ile kesildi. Anızı toprağın üstüne oturdular. Kalkanının üstüne oturmaya yeltendiği için yüzbaşının biri Sokrates'e çıkıştı. Sokrates'i bu azardan çok yüzbaşının boğuk sesi ürküttü. Düşmanın yakınlarda olduğu anlaşılıyordu. Sabahın koyu sisi yüzünden biraz ileriyi görmek mümkün değildi. Ama ayak seslerinden ve silah şakırtılarından ovanın işgal altında olduğu anlaşılıyordu. Sokrates zamanın birinde kulislerin ardında rastladığı süvari subayı olan genç ve kibar bir adamla bir akşam önce yaptığı konuşmayı hatırladı. Büyük bir isteksizliğe kapıldı. Çok esaslı bir plan demişti genç adam. Piyade rastgele duracak, yiğit ve metin olacak. Düşmanın saldırılarına karşı koyacak. Bu sırada süvari ovadan ilerleyecek, düşmanı arkadan vuracak. Herhalde ova sağa doğru epeyce uzuyordu. Ama orası sisle kaplıydı. Belki de süvari şimdi ilerliyordu. Sokrates'e göre plan iyiydi ya da hiç olmazsa kötü değildi. Çünkü özellikle düşman kuvvetçe üstün olduğu zaman durmadan planlar yapılırdı. Gerçekten rastgele savaşıldı. Yani düpedüz vuruşuldu. Planın gerektirdiği gibi değil, düşmanın izni gereğince ilerleme oldu. Sabahın bulanık ışıkları yayılırken Sokrates planın adam akıllı berbat olduğunu anladı. Piyade düşman saldırılarına karşı koyacak sözü ne anlama geliyordu? Saldırıdan kaçmak mümkün olunca herkes seviniyordu. Ama asıl marifet saldırıya karşı koymaktı. Komutanın süvarilerden olması da çok kötüydü. Bu durum karşısında basit adamın bir gereksinim duyduğu kadar soğan pazarda yoktu. Sabahın erken saatinde yatakta olmak yerine burada savaş meydanının ortasında çıplak toprağın üstünde oturmak, en az 5 kilo ağırlığında demiri sırtta taşımak, bir kasap bıçağını elinde tutmak ne kadar ters bir şeydi. Düşman saldırınca şehri savunmak doğru bir şeydi. Yoksa insanın başına büyük kötülükler gelebilirdi. Peki ama düşman şehre neden saldırıyordu? Çünkü Anadolu'daki gemiciler, bağ sahipleriyle esir tüccarları, İranlı gemicilerin, bağ sahiplerinin ve esir tüccarlarının egemenlik alanına girmişti. Ne güzel bir neden. Herkes donmuş gibi ansızın yere oturdu. Sol taraftan sisin içinden metal sesleriyle karışık boğuk bir gürültü geldi. Sesler hızla yaklaşıyordu. Düşman saldırışı başlamıştı. Bölük ayağa kalktı. Yuvalarından fırlamış gözler sisin içine doğru dikildi. Yan tarafta 10 adım uzakta bir adam yere diz çöktü. Kekeleyerek tanrıları çağırdı. Sokrates'e göre bu çağrış geç kalmıştı. Sağda daha uzakta sanki bu sese karşılıkmış gibi ansızın korkunç bir haykırış duyuldu. İmdat haykırışının ölüm haykırışına döndüğü anlaşıldı. Sokrates küçük bir demir çubuğun sis içinden uçarak geldiğini gördü. Bir mızrak, sonra sisten iyice seçilemeyen iri iri görüntüler ortaya çıktı. Düşman geliyordu. Sokrates çok beklediğini sandı. Yavaşça döndü, ileri doğru koşmaya başladı. Göğsündeki zırh, ayaklarındaki demirler koşmasını epeyce güçleştiriyordu. Bunları atmak mümkün olmadığı için kalkandan çok daha tehlikeli oluyorlardı. Filozof anızlı tarlada soluk soluğa koşuyordu. Onun için en önemli olan şey yeteri kadar ilerlemekti. Arkasındaki yiğit delikanlılar herhalde bir süre saldırıya karşı koyarlardı. Sokrates cehennem acısını andıran bir sızı duydu. Sol ayağının tabanı yanıyordu. Acıya dayanamayacaktı. İnleyerek yere çöktü. Ama can acısıyla bağırarak yine havaya sıçradı. Şaşkın gözlerle etrafına bakındı ve her şeyi anladı. Delikanlı bir tarlaya girmişti. Tarla çok sivri dikenleri bulunan bodur çalılarla kaplıydı. Herhalde Sokrates'in ayağına da diken batmıştı. Yaşlı gözlerle oturabileceği bir yer araştırıyordu. İkinci kez yere oturmadan önce sağlam ayağının üstünde birkaç adım dolaştı. Dikeni hemen çıkarmalıydı. Savaş meydanından gelen sesleri merakla dinledi. İki taraftan da oldukça uzaklaşmıştı. En az 100 adım ilerideydi. Ama yavaşça ve kesin olarak onlara durmadan yaklaşıyor gibiydi. Sokrates sandalını bir türlü çıkaramadı. Diken sandaletin derisini delmiş, etine iyice batmıştı. Yurdu düşmana karşı savunacak askerlere böyle ince ayakkabı nasıl verilirdi? Sandalete dokundukça derin bir acı duyuyordu. Zavallı Sokrates bitkin bir halde kendini salıverdi. Şimdi ne yapacaktı? Yaşlı gözleri yanı başında duran kılıca ilişti. Beyninde kıvılcım gibi bir düşünce belirdi. Tartışmalarında bulduğu düşünceler bunun yanında önemsiz kalırdı. Kılıç bıçak yerine kullanılamaz mıydı? Kılıcı eline aldı. Bu sırada bazı ayak sesleri duydu. Küçük bir birlik çalılıkların içinden ilerliyordu. Tanrılara şükür, kendi askerleriydi bunlar. Askerler Sokrates'i görünce birkaç saniye durakladılar. "Bizim kunduracı bu," dediler ve yollarına devam ettiler. Askerlerin sol tarafında bir gürültü koptu. Yabancı bir dilde söylenen komut sesleri duyuluyordu. İranlılardı bunlar. Sokrates yerinden kalkmaya çalıştı. Sağ ayağı üstüne kalkmak istiyordu. Kılıcına yaslandı. Kılıç biraz kısa geliyordu. Sol tarafa baktı. Ağaçların seyrek olduğu dar bir yerde bir grup savaşçının belirdiğini gördü. İniltiler demirin demire ya da deriye vururken çıkardığı sesler duydu. Umutsuzluk içinde sağlam ayağının üstüne yaslandı. Sağ ayağı bükülünce yine yaralı ayağının üstünde durdu ve derin bir iniltiyle yere çöktü. Savaşçı grubu büyük değildi. 20-30 kişi kadar vardı. Grup Sokrates'in birkaç adım yakınına kadar gelmişti. Filozof iki dikenli çalının arkasında duruyordu. Düşmana doğru çaresizlik içinde bakıyordu. Yerinden kıpırdaması mümkün değildi. Topuğundaki acının tek bir sızıltısı bütün olup bitenlerin hepsinden beterdi. Ne yapacağını bilmiyordu. Ansızın bağırmaya başladı. Durumu iyice tanımlarsak diyebiliriz ki Sokrates yalnız kendi sesini duyuyordu. Güçlü göğüs kafesinden boru gibi bir ses çıkıyordu. Üçüncü bölük buraya. Şunlara haddini bildirin çocuklar. Farkına varmadan kılıcı eline aldı. Durduğu yerde kılıcı dört yana sallıyordu. Çünkü çalıların arasından çıkan bir İranlı asker karşısında duruyordu. Askerin elinde bir kargı vardı. Kargı bir yana uçtu, asker yere yıkıldı. Sokrates gene bağırıyordu. Bir adım geri gitmek yok. Çocuklar, işte şimdi istediğimiz yere geldi köpoğlular. Krapolus, altıncı sırayla ilerle. Nulos, sağa yürü. Geri döneni paramparça ederim. Sokrates kendi birliğinden iki kişinin yanı başında şaşkın gözlerle ona baktığını gördü. Bağırın dedi yavaşça, bağırın Allah aşkına. Bir tanesinin çenesi korkudan sarktı. Öteki gerçekten bağırmaya başladı. Karşılarında bulunan İranlı güçlükle yerinden kalktı ve çalıların arasına koştu. Ormanın seyrek ağaçlıklı yerinde bir düzine yorgun insan sendeleyerek gidiyordu. İranlılar haykırışları duyunca kaçmaya başlamışlardı. Tuzağa düşürüldüklerinden korkuyorlardı. Sokrates'in yerde oturan yurttaşlarından biri ne oldu diye sordu. Hiç dedi Sokrates. Böyle durup şaşkın şaşkın bana bakmayın. Sağa sola koşun, sayımızın az olduğunu anlamamaları için komut verin. Adam durakladı. Geri gitsek daha iyi olur dedi. Sokrates bir adım gerilemek yok diye çıkıştı. Ödlek misiniz siz? Askerin yalnız korkması yetmez. Talihi de olması gerekir. Ansızın bir takım sesler duydular. Sesler uzaktan geliyordu ama iyice anlaşılıyordu. Atların ayak sesleri, keskin haykırışlar işitiliyordu. Yunan dilinde bağırışmalar oluyordu. O gün İranlıların nasıl büyük bir yenilgiye uğradığını herkes bilir. Bu yenilgiyle savaş sona erdi. Alkibiades süvarilerin başında dikenli tarlaya geldiği zaman yaya askerlerden bir grubun şişman bir adamı omuzlarında taşıdığını gördü. Atını durdurdu. Sokrates'i tanıdı. Askerler Sokrates'in geri çekilmek üzere olan savaşçıları sarsılmaz direnciyle durdurduğunu Alkibiades'e anlattılar. Sokrates'i zafer töreniyle taşıt koluna götürdüler. İstemediği halde onu bir arabaya bindirdiler. Terden sırılsıklam olan, coşkunca bağırışan askerlerin arasında başkente döndü. Sokrates'i omuzlar üstünde küçük evine götürdüler. Karısı Santipe ona fasulye çorbası pişiriyordu. Kadın ocağın önünde diz çökmüş, avurtlarını şişirerek ateşi üflüyor, ara sıra da Sokrates'e bakıyordu. Sokrates, arkadaşlarının oturttuğu sandalyeden kalkmamıştı. Karısı kuşkuluydu. "Ne oldu sana böyle?" diye sordu. "Bana mı?" dedi Sokrates. "Hiç." "Neden senin kahramanlıklarından söz ediyorlar?" "İşi büyütüyorlar. Çorbanın kokusu çok hoş." Karısı öfkeliydi. "Daha ateşi yakmadım. Kokusu nereden çıkacak?" dedi. "Gene bir delilik yaptın değil mi? Yarın ekmek almaya gidince gene herkes bana gülecek." "Asla delilik diye bir şey yapmadım. Yiğitçe savaştım." "Sarhoş muydun?" "Hayır. Geri çekilecekleri zaman onları durdurdum." Kadın ayağa kalktı. Ateş yanmıştı. "Sen kendi kendini bile durduramazsın. Masadaki tuzluğu bana ver," dedi. Sokrates yavaşça, "Bilmem," dedi. Düşünceliydi. "Bilmem. Bu işi yapmış gibi görünmeye hiç yanaşmasaydım daha iyi olacaktı galiba. Midem biraz bozuk." "Dedim ya sarhoşsun sen. Hele ayağa kalkmayı dene bakalım. Şöyle bir yürü de görelim." Karısının yaptığı haksızlık Sokrates'i çok üzdü. Ama ayağa kalkmak ve ayağa duramadığını göstermek istemiyordu. Karısı Sokrates'in zayıf bir yanını ortaya koymak söz konusu olunca şaşılacak kadar zekiydi. Savaşta gösterdiği direnmenin asıl sebebini ona açıklamak hiç hoş olmazdı. Kadın ocakta ısınan tencereyle uğraşırken bir yandan da aklından geçenleri Sokrates'e anlatıyordu. "Hiç şüphe etmiyorum. Sevgili arkadaşların sana cephenin çok gerisinde, ordunun mutfağında bir iş bulmuşlardır. Buna dalavera denmez elbet." Sokrates üzüntü içinde pencereden sokağa bakıyordu. Zaferi kutlayan askerler ellerinde fenerlerle sokakta dolaşıyorlardı. Sevgili arkadaşları onun için böyle bir şey yapmayı hiç düşünmemişlerdi. Öyle olsa bile Sokrates bunu kabul etmezdi. Yoksa kunduracının onlarla birlikte savaşmasına çok olağan mı karşıladılar? Senin için küçük parmağını bile kıpırdatmaz onlar. Kunduracı parçası, kunduracılıktan hiçbir zaman kurtulamayacak diyorlar senin için. Yoksa onun çöplüğüne gidip saatlerce konuşur muyuz diyorlar.